Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.pars today.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Fakih Ehli Beytine salatu selamla, Taran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 9 Tir 1400 Hicri Kameri, 19 Zilkade 1442 ve Miladi 30 Haziran 2021 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla dini meseleler uzmanı Sayın Mutruhan Güneş ile İran'da Amerikan İnsan Hakları Haftası üzerinde yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi ve Rusya ve NATO'nun savaş alanı Karadeniz isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'nın İran'a karşı zalimce yaptırımları ekonomik terörizmden ibarettir dedi. Mahmut Faizi, nükleer anlaşmanın yeniden canlanması için güvence ve doğrulamanın şart olduğunu belirtti. İran Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA'lar Hazar Denizi üzerinde başarılı keşif uçuşları gerçekleştirdi. İran'ın dış ticaret hacmi 8 milyarı geçti. Ve MİT Başkanı Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sarıkaya 11 yıl hapis cezası verildi. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika yönetimine nükleer anlaşmadan çekilerek İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik uyguladığı zalimce yaptırımların ekonomik terörizmden ibaret olduğunu belirtti. Bugün Bakanlar Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Biden yönetiminin İran politikasını eleştirerek Trump'ın halifleri cinayetlerini sürdürüyor ve Biden yönetimi Trump'ın kurduğu yolu izliyor dedi. Ruhani sözlerine şöyle devam etti. Nükleer anlaşmanın yürürlüğe sokulmasına Siyonistlerin karşı olduğunu herkes biliyor. Siyonistler İran nükleer anlaşmasına karşı en çok muhalefet ve düşmanlık yaptı. Çünkü anlaşmanın ne anlama geldiğini biliyorlardı. Amerika'da her zaman Trump ve ona benzer İran düşmanı olan kişiler olmuştur. Onlar gerici ülkelerden oluşan bir gruba katıldılar ve nükleer anlaşmadan ayrılarak bize karşı ekonomik bir savaş başlattılar ve halen de devam ediyor. Biden'in seçim kampanyasında Trump'ın yorumunun yanlış olduğunu söylediğini hatırlatan Ruhani, Amerikan halkı bu görüşü için ona oy verdi. Bugün Biden nükleer anlaşmanın uygulanmasında müsamaha gösterirse Amerikan halkının verdiği oya ihanet etmiş olur değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Ruhani nükleer anlaşmanın İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer silah peşinde olmadığını gösteren bir belge olduğunu söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmut Faizi nükleer anlaşmanın yeniden canlanması için Amerika tarafından güvence verilmesi ve İran'ın yaptırımlarının kaldırılıp kaldırılmadığını doğrulaması gibi iki önemli konunun kaldığını belirtti. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere konuşan Faizi, nükleer anlaşmanın yeniden canlanması için geri kalan önemli konulardan birinin Amerika'nın Donald Trump dönemindeki olayın tekrarlanmaması için güvence vermesi olduğunu kaydetti. Faizi, Amerika tarafından güvence verilmesinin İran İslam Cumhuriyeti'nin hakkı olduğunu ve Viyana görüşmelerinin ilk gününden itibaren aynı konuya vurgu yapıldığını belirtti. Vaizi ikinci önemli konunun da yaptırımların kaldırılıp kaldırılmadığının İran tarafından doğrulanması olduğunu, Tahran'ın kendi nükleer yükümlülüklerini yerine getirdiğinde karşı tarafların da kendi yükümlülüklerine uyduğundan emin olması gerektiğini söyledi. Nükleer anlaşmadan çekilen tarafın Amerika olduğundan nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerine dönmesi gereken ilk tarafın da Amerika olması gerektiğini belirten vaizi, İran'ın doğrulama yaptıktan sonra kendi yükümlülüklerine döneceğini vurguladı.
İran ordusu deniz kuvvetleri bugün Ya Hüseyin Aleyhisselam kodu ve barış ve dostluk teması ile Hazar Denizi'nde sürdürülebilir güvenlik 1400 adlı bir tatbikata başladı. Bugün ordu deniz kuvvetlerine ait Yasir ve Evabil isimli İHA'lar ve savunma birlikleri denizindeki gemiler üzerinde keşif operasyonunu başarılı bir şekilde icra edip alınan bilgileri online olarak komuta kontrol merkezlerine muhabire ettiler. İran ordusu deniz kuvvetleri bugün Ya Hüseyin Aleyhisselam kodu ve barış ve dostluk teması ile Hazar Denizi'nde sürdürülebilir güvenlik 1400 adlı bir tatbikata başladı. Bu deniz tatbikatı füze rampaları, sabit kanatlı uçaklar ve helikopterler, elektronik harp sistemlere dahil olmak üzere donanmanın çeşitli yüzey ve uçuş birimlerinin yanı sıra deniz kuvvetlerinin komando birimlerinin katılımı ile yapılıyor. Sürdürülebilir güvenlik 1400 adlı tatbikat Hazar Denizi'ndeki İran İslam Cumhuriyeti'nin %20'lik bölgesinde yaklaşık 77 bin kilometre karelik bir alanda gerçekleştirilmektedir.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefa sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 137 kişinin yaşamını yitirdiği ve 11.748 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 84.264'e, vaka sayısı ise 3.204.557'ye çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 3.183'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2.876.828'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
28 Haziran'daki bombalı saldırıda şehit düşenlerin ailelere bugün İran Adalet Bakanlığı ve Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği önünde toplanarak münafıkların iade edilmesi ve yargılanmasını istediler. Üzerinde iade ya da yargılanma 28 Haziran olayı münafıkların çirkin yüzünü gösterdi. Avrupalı ülkeler 28 Haziran katillerini barındırdılar. Şehit ile cellattan yere değiştirilmemeli gibi sloganların yazıldığı pankartlar aşan eylemciler, ilgili yetkililerden İran'ın o dönemi Yargıtay Başkanı Ayetullah Muhammed Hüseyin Beşli ve 72 mesai arkadaşının şehit olması ile sonuçlanan 28 Haziran saldırının faillere ve sorumlularının yargılanmasını istediler. Eylemciler kahrolsun münafıkta sloganı atıp Paris savcılığına hitaben sonuç bildirisini okudular.
İran gümrük sözcüsü dış ticaret hacminin geçen ay 8 milyar dolar üzerine çıktığını bildirdi. İran gümrük sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi geçtiğimiz ay İran'ın petrol dışı ticaretinin 8 milyar 57 milyon dolar üzerine çıktığına işaretle önceki aya göre %14 oranında artış gözlendiğini vurguladı. Latifi aynı sürede 16 milyon 136 bin ton ardında ihracat yapıldığını sözlerine ekledi. Söz konusu yetkili geçtiğimiz ay İran üzerinden 901 bin ton ağırlığında ürün transiti yapıldığını da belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Rouhani, Merkez Bankası Başkan Vekili Ekber Kemicani'yi İran Merkez Bankası Başkanlığı'na atadı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Ekonomi ve Maliye Bakanı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu'nun onayıyla Merkez Bankası Başkanı Vekili Ekber Kemicani'yi Abdunasır Himmet'in yerine Merkez Bankası Başkanlığı'na atadı. Merkez Bankası Başkanı Abdunasır Himmet'i 30 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Rouhani tarafından görevinden alındı. Himmet'i Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani tarafından Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmıştı.
FETÖ'nün selam tevhid soruşturması kumpası davasında usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcı hakkında karar açıklandı. MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbu hakkında tutuklama kararı veren eski hakim Vedat Dal da FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapiste cezalandırıldı. Selam Tevhid kumpası davasında futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.
MHP lideri Birleşik Krallığı'nın raporuna tepki gösterdi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, gündeminde terör ve Birleşik Krallığın raporu vardı. Devlet Bahçeli konuşmasında önemli mesajlar verdi.
7 düvel karşımızda hizalansa da Türkiye bu terör musibetinin üstesinden gelecektir. Kanlı niyet ve hedeflerini demokrasi projelerinin içine istifleyen yerli ve yabancı terör muhipleri asla ama asla başaramayacaktır. Kalemizi yıkamayacaklar, kavlimizi bozamayacaklar, sahte demokrasi rötuşuyla Türkiye'ye ant olsun deviremeyecekler. Değerli milletvekilleri, 16 Mart 2021 tarihinde Birleşik Krallık Hükümeti, rekabetçi çağda küresel Britanya, güvenlik, savunma, dış ilişkiler ve iş geliştirme alanlarına bütünsel yaklaşım adıyla 114 sayfalık bir rapor yayınlamış. Bahsi geçen rapora Başbakan Boris Johnson bir ön söz yazmıştır. Aynı zamanda bu rapor Birleşik Krallık Parlamentosu'na da sunulmuştur. Burada bizim için önemli olan husus şudur. Birleşik Krallık politikası daha düne kadar kurallara dayalı uluslararası sistemi korumaya özen göstermişti. Ancak bugün uluslararası düzenin parçalı yapısı çıkarlar, normlar ve değerler üzerinden devletler arasındaki yoğun rekabeti de dikkate alarak mevcut statükoyu savunmanın artık yeterli olmadığını vurgulanmıştır. Ayrıca yeni bir dünyanın tesis edildiğine işaret edilmiştir. Bu yeni dünyanın bir tür soğuk savaş dönemini, sertleşen kutuplaşmaları, deyim yerindeyse sıcak savaşları bile ihtiva edeceği anlaşılmaktadır. Birleşik Krallık hükümetinin mezkur raporuyla yeni Atlantik şartını birlikte yorumlamak bizi isabetli tahlillere götürecektir.
Bahçeli iç politikaya yönelik mesajlar da verdi. Bahçeli mesajında artık üniversite sınavlarını kökten kaldırmamız gerektiğini söyledi. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Amerika'da Adalet Bakanlığı eski başkanı Donald Trump'ın şahsi avukatı Rudy Giuliani hakkında Türkiye'nin çıkarları için lobi faaliyetleri yürüttüğü iddiaları konusunda soruşturma başlattı. Konuya yakın kaynaklar Türkiye konusundaki soruşturmanın Giuliani hakkında açılan Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin cezai soruşturmadan ayrı yürütüldüğünü ve cezai bir niteliği bulunmadığını belirtti. Soruşturma, Giuliani'nin 2017 Trump'ın Halkbank üzerinden Amerikan yaptırımlarını hiçe sayarak İran'a 10 milyar dolar yardım etmekle suçlanan İranlı iş adamı Rıza Zarrab'a yönelik federal suçlamaları düşürmesi için baskı yaptığı konusunda yürütülüyor. Soruşturmadaki diğer bir başlık da Giuliani'nin Trump'tan Amerika'da yaşayan Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmeye zorladığı yönündeki iddia. Federal savcılar eski New York Belediye Başkanı'nın bu talepleri Türk hükümeti adına yapıp yapmadığını araştırıyor. Bloomberg'in haberine göre Adalet Bakanlığı Giuliani'den yabancı ajan olarak kaydolmasını ve Türkiye bağlantılarını ifşa etmesini isteyebilir.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Asya temasları kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ile görüştü. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı Tuğgeneral Talbek Omuraliyev'in resmi davetlisi olarak geldiği başkent Bişkek'teki temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar, ziyaretleri kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov tarafından Cumhurbaşkanlığında kabul edildi. Görüşmede Akar'ın Cumhurbaşkanları Başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Strateji İşbirliği Konseyi toplantısının ikili ilişkilere güçlü bir ivme kazandırdığını ve ileriye dönük bir yol haritasını da ortaya koyduğunu, çizilen bu çerçeve kapsamında savunma, güvenlik ve savunma sanayisi konuları dahil pek çok alanda işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik iradeyi ifade etti. FETÖ ile mücadelede işbirliğinin önemine vurgu yaptığı öğrenildi. Türkiye Savunma Bakanı dün de Kırgız mevkidaşı ile iki ülke arasında savunma ve askeriye işbirliğine de görüşmüştü.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında bugün Antalya'da gerçekleştirilen ikili görüşme sona erdi ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Antalya'da bir araya gelen Lavrov ve Çavuşoğlu görüşmeye başlamadan evvel iki ülkenin bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekimi sırasında bakanlar kravatsızdı. Çekim sonrasında görüşme basına kapalı olarak devam etti. İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. NATO ülkeleri Rusya'nın tepkisine rağmen Karadeniz'de tatbikat düzenlendiği bir sırada Rusya Dışişleri Bakanı Türk mevkidaşı ile Antalya'da bir araya geldi. Uzmanlar görüşmenin kritik olduğunu bildiriyor. Türkiye'nin Ukrayna ile askeri işbirliği son günlerde Moskova'nın tepkisini çekmişti.
Filistin İslam İdili'nin Hareket-i Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Heyye, Hamas'ın Hizbullah ile ilişkilerine işaretle Hamas lideri ile Hizbullah Genel Sekreteri arasındaki görüşmenin detaylarını paylaştı. Heyye'nin yardımcısı Hamas'ın Hizbullah ile ilişkilerinin asla kesilmediğini çünkü herkes ile temiz ilişkiler kurma peşinde olduklarını söyledi. El-Heyye, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile Hamas lideri İsmail Haniyeh arasında dün Lübnan'da gerçekleşen görüşmeyi işaretle bu görüşmede Kudüs Kılıcı Savaş dahil Filistin ile ilgili konuların ele alındığını vurguladı. Hamas yetkilisi görüşmede bu savaşın sonuçları ve dünyanın her noktasında Filistin meselesine uğran eşine rastlanmayan dayanışmanın masaya yatırıldığını hatırlatırken bu durumun Filistin ülküsünün hala önemli bir konuma sahip olduğunu gösterdiğini söyledi. Bu arada Filistin İslam İdili'nin lideri İsmail Haniyeh şimdiye dek Lübnan Cumhurbaşkanı, Parlamento Başkanı, Geçici Başbakanı, Hizbullah Genel Sekreteri, İslami Cihat Genel Sekreteri ve Filistinli grupların temsilcileriyle görüşmüştür.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeh, Kudüs Kılıcı Operasyonu'nun işgalci İsrail'in artık kendisini bile koruyamadığını ortaya koyduğunu vurguladı. Abluka altındaki Gazze şeridinde faaliyet gösteren direniş gruplarının işgalci İsrail'in son saldırıları karşısında elde ettiği zafer ve bunun Filistin davasına nasıl yansıyacağı hakkında İslam ülkelerini bilgilendirme kapsamında Lübnan'ı ziyaret eden Haniyeh, başkent Beyrut'ta Filistin kamplarında gençlik çalışmaları yürüten dernekler, kültür kuruluşları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve mahalle komiteleri temsilcileriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Hamas lideri İsrail'in son saldırılarına ve direniş güçlerine imza attığı galibiyete değinerek Kudüs Kılıcı Operasyonu adı taşıyan bu muharebe İsrail ordusunun surların muhafızı adını verdiği bir savaşa karşıydı. İsrail'in kullandığı bu isim hücum değil savunma konumunda oldukları anlamına gelirken Filistin direnişinin seçtiği isimde kararlılık, hücum ve cesaret anlamları bulunuyor dedi. Devamında Haniyeh bundan anlıyoruz ki düşman İsrail'in bugünkü gerçekliği uzun vadeli savaşlar yapmasına veya savaşı ülkesine çekmesine izin vermemektedir değerlendirmesinde bulundu.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Abu Dhabi'de İsrail Büyükelçiliği açılmasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin normalleşme anlaşmasını imzalayarak işlediği ulusal hatayı devam ettirme konusundaki ısrarını yansıttığını bildirdi. Hamas sözcüsü Hazım Kasım konu ilişkin yaptığı açıklamada Büyükelçiliğinin açılış töreninin Kudüs'ün Silvan beltesindeki yıkım sürecine denk geldiğine dikkat çekerken bu durum normalleşme anlaşmalarının işgalci İsrail'in halkımıza ve mukaddesatımıza karşı saldırganlığını da artırmaya teşvik edeceği konusunda her zaman yaptığımız uyarıları da doğrular mahiyetindedir ifadelerine kullandı. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve bu Abu Dhabi'de İsrail Büyükelçiliği açılmasının ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesinin Birleşik Arap Emirlikleri'nin işgal rejimiyle normalleşme felaketindeki ısrarını yansıttığını vurguladı. Söz konusu adımın Kudüs'te Filistinlilere ait evlerin yıkıldığını ve halkının da yerinden edildiği bir döneme denk geldiğini dikkat çeken Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, İsrail'le köprüler kuran Birleşik Arap Emirlikleri'nin normalleşme girişimleriyle Arap halkların Filistin
Haniye İsrail artık kendini bile korumaktan aciz durumdadır açıklamasında bulundu. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Kudüs Kılıcı Operasyonu'nun işgalci İsrail'in artık kendisini bile koruyamadığını ortaya koyduğunu vurguladı. Abluk altındaki Gazze şeridinde faaliyet gösteren direniş gruplarının işgalci İsrail'in son saldırıları karşısında elde ettiği zafer ve bunun Filistin davasına nasıl yansıyacağı hakkında İslam ülkelerini bilgilendirme kapsamında Lübnan'ı ziyaret eden Haniye, başkent Beyrut'ta Filistin kamplarında gençlik çalışmaları yürüten dernekler, kültür kuruluşları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve mahalle komiteleri temsilcileriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Hamas lideri İsrail'in son saldırılarına ve direniş güçlerinin imza attığı galibiyete değinerek Kudüs Kılıcı Operasyonu adını taşıyan bu muharebe İsrail ordusunun surların muhafızı adını verdiği bir savaşa karşıydı. İsrail'in kullandığı bu isim hücum değil savunma konumunda oldukları anlamına gelirken Filistin direnişinin seçtiği isimde kararlılık, hücum ve cesaret anlamları bulunuyor dedi. Devamında Haniye, bundan anlıyoruz ki düşman İsrail'in bugünkü gerçekliği uzun vadeli savaşlar yapmasına veya savaşı ülkesine çekmesine izin vermemektedir değerlendirmesinde bulundu. Çok zor şartlarla yüzleştiklerini ve kısıtlı imkanlara sahip olduklarını aktaran Haniye, tüm olumsuzluklara ve güçlüklere rağmen İsrail karşısında dimdik ayakta kaldıklarını ve kırmızı çizgilerinden taviz vermediklerini hatırlattı. Filistin halkının bedeli ne olursa olsun topraklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğinin altını çizen lider, mutlak zafer hedeflerini gerçekleştirinceye kadar direnişe devam edeceklerini belirtti. Öte yandan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye başkanlığındaki heyet, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avni ile Beyrut'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü. Haniye ve beraberindeki Hamas heyeti daha sonra Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hasan Diab'ı da makamlarında ziyaret etti. Siyonist İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, direniş gruplarının tartışmasız zaferi sonrası varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. Hamas lideri Haniye, işgal rejimi saldırıları sonrası çıktığı yurt dışı turu kapsamında Lübnan'dan önce Mısır, Fas ve Moritanya'yı ziyaret etmişti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Bültenimize son bir haberle son vermek istiyoruz. Haber kaynakları güvenlik güçlerince Vasıt vilayetinde düzenlenen protesto eylemi sırasında 4 Iraklı göstericinin vurularak yaralandığını duyurdu. Irak'ın güneyinde yer alan Vasıt vilayetine bağlı El Aziziye'de onlarca bölge sakini elektrik kesintisini protesto ettiler. Gösteri sırasında 4 eylemci güvenlik güçlerince vuruldu. Eylemcilerden 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Dün gecede Basra'da onlarca kişi sokaklara inerek kentin elektrik durumunun iyileşmesini istediler. Eylemciler deniz üzerinden Irak'ı başka ülkelere bağlayan hayati yolları da kapattılar. Irak'ın güney bölgelerinde son sıralarda elektrik dağıtım şebekesindeki teknik arıza nedeniyle elektrik santrallerinin tamamı devre dışı kalmıştır.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Afganistan krizini çözme önerisinin memnuniyetle karşılanması etrafında. Kabul Kabil hükümeti, İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan krizinin çözülmesi hususunda üçlü oturum düzenleme önerisini memnuniyetle karşıladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Özel Temsilcisi, Afganistan, İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının üçlü oturumunun düzenlenmesi önerisini sundu. Bu öneri ise Muhammed Hanif Etmar tarafından onaylandı. İran temsilcisi Muhammed İbrahim Tahiryan, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Etmar ile görüşmesinde bölgesel konsensüsün barış sürecine etkisine, üç ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine vurgu yaparak bu üçlü görüşmeleri önerdi. Hanif Etmar de bu üçlü oturumun düzenlenmesinin barış sürecinin başarısı hususundaki faydalarından bahsederek Afganistan ile İran arasında ortak ekonomik komisyon oturumunun düzenlenmesine vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti son bir yılı aşkın süre içerisinde Afganistan'da savaşın sonlanması ve barışın sağlanmasına yardımcı olmak adına Taliban ile etkili ve sürekli istişarelerde bulunup Afganistan hükümeti ve Pakistan dahil komşu ülkeler ile ciddi görüşmeler ve müzakereler yaptı. Son dönemde ise İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed İbrahim Tahiryan, Pakistan ve Afganistan ziyaretinde bu ülkenin son gelişmelerinde İslamabad ve Kabil, Tahran ve İslamabad arasında Afganistan krizini çözmek üzere üçlü oturumların düzenlenmesi önerisini memnuniyetle karşılaması, bu önerilen teklifin Afganistan krizinin çözülmesinde bölgesel konsensüs oluşturma kapasitesinin bu ülke makamları tarafından uygun bir teklif olarak kabul gördüğünü gösteriyor.
Eylül 2020'den beri Katar'da Afganistan hükümetiyle Taliban grubu arasında barış müzakerelerinin başlamasından itibaren Kabil makamları her daim Afganistan barışının inşası için bölgesel konsensüsün oluşturulmasına ve Taliban'ı şiddetten vazgeçmeye zorlamaya vurgu yapmıştır. Buna esasen Afganistan barış sürecini desteklemek doğrultusunda daha fazla konsensüs ve zemini yol açan her plan ve proje kesinlikle bu ülkenin makamları tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. İran ve Pakistan ise Afganistan'ın iki önemli komşusu ve stratejik çevre ülkesi olarak savaşın sonlandırılmasında ve barış ve huzurun inşasında bile önemli roller üstlenebilirler. Afganistan farklı nedenlerden ötürü Pakistan ile sınır sorunları ve diğer gerilimleri yaşasa da Kabil makamları her daim İslamabad'ın bu ülkenin gelişmesindeki rolüne vurgu yapmıştır ve Pakistan'ın bu alanda sadakatli ve şeffaf bir şekilde işbirliği yapmasını istemiştir. İran'ın Afganistan krizini çözmek için bu ülke ve Pakistan makamları ve temsilcilerinin de katılımı ile üçlü bir oturumun düzenlenmesi teklifi İslamabad'ı bölgesel bir oturuma yönlendirecek ve Kabil makamlarına da bir nebze de olsa bağlayıcı kararların alınması hususunda rahatlatacaktır. Afgan makamları ise Pakistan'ın çok taraflı veya bölgesel bir oturum çerçevesinde bu ülkedeki barış sürecine müdahil olması halinde İslamabad'ın Kabil'e karşı siyasetlerinin netleşeceğini ve kararları ve taahhütlerine bağlılığının da artacağını düşünüyorlar. Böyle bir yaklaşım çerçevesinde Afganistan Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan Özel Temsilcisi'nin önerisini Pakistan'ın sorumlu kılacağı yüzünden olumlu karşılaşmış ve bunun da barış sürecine yardımcı olduğunu düşünmüşlerdir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yapısal ırkçılık ile mücadele vurgusu etrafında. Müzik. Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet pazartesi günü yaptığı konuşmada dünya genelinde siyahilere karşı yapısal ırkçılık ile mücadele edilmesini ve George Floyd cinayeti gibi olayların önüne geçilmesini istedi. 23 sayfalık raporunu Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsan Hakları Konseyi'ne sunan Bachelet, mevcut durumun savunulacak yanının olmadığını belirterek şöyle bir açıklamada bulundu. Yapısal ırkçılık, yüzyıllar boyunca devam eden radikal ayrımcılık ve şiddetin köklerinin kazınması için yapısal bir tepkiye ihtiyacı vardır. Bu raporda ırkçılığın dayatılmasının eşitsizliği ve şiddeti de sürekli hale getirdiği ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve siyasi hakların ihlalinin son bulmasına da vurgu yapılmıştır. Bachelet, ırka dayalı adalet ve eşitliğin sağlanması için yeni bir direktif hazırlamış ve farklı ülkelerden bu direktifleri uygulamasını istemiştir. Bu bağlamda tarihi ırkçılığın tazminatının ödenmesini ve de siyahilerin hayatı değerlidir gibi hareketin bütçesinin sağlanmasını istemiştir. Bu raporda birçok Avrupa ve Amerika ülkesinde Afrika kökenlilerin uygun olmayan koşullarda yoksulluk içerisinde yaşadıkları ve eğitim, sağlık hizmetleri, istihdam ve de siyasi katılım ve temel insani haklardan bile mahrum bırakıldıkları belirtilmiştir. Aslında siyahilere karşı ırkçılık meselesi ve onlara yönelik şiddet eylemi Batı tarihinde yüzyıllar boyunca bir geçmişe sahiptir. Avrupalılar Afrika'yı sömürdükleri yüzyıllar boyunca milyonlarca Afrikalı siyahiyi zorunlu olarak çalışma amacıyla özellikle de Kuzey ve Latin Amerika'ya taşımış ve onları bu bölgeye götürmüştür. Buna rağmen kendini insan hakları ve özgürlük hususunda öncü ülke olarak tanıtan Amerika diğer batılı devletlerden daha fazla yapısal ırkçılık sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. Resmi olarak Afro-Amerikalılar olarak tanınan siyahilere karşı polis şiddeti ve siyahilere karşı ırkçılık meselesi Amerika'da ciddi bir soruna dönüşmüştür. Siyahilerin medeni hareketinin 1950'li yıllarda başlamasına rağmen Amerika hala ırkçılığın farklı boyutlarını ve sorunlarını yaşamaktadır. Özellikle de polis memurları siyahilere karşı bu ırkçılığın örneği sayılır.
Amerika polisinin orantısız şiddet meselesi özellikle de Amerikalı siyahi George Floyd'un 25 Mayıs 2020'de Minnesota eyaletinde Minneapolis şehrinde beyaz polis Derek Chauvin tarafından acımasızca öldürülmesi Amerika'da geniş çaplı gösterilere yol açmıştır. Floyd'un ölümünün ardından Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsan Hakları Bürosu siyahilere karşı yapısallaşmış ırkçılık, siyahilere karşı yürütme organlarının ihlalleri ve hükümetlerin de ırkçılığa karşı protestolara tepkisi hususunda rapor hazırlamakla görevlendirildi. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Yüksek Komiserinin raporu da Derek Chauvin'in mahkumiyetinden birkaç gün sonra yayınlanmıştı. Bu polis memuru bu adam öldürme suçu yüzünden de 22,5 yıl hapse mahkum edilmişti. Denizi dizini Floyd'un boynuna basan Chauvin'in görüntüleri Amerika ve dünyada siyahilerin hayatı değil değerlidir hareketini de başlattı. Amerika meseleleri analisti Semane Ekvan ise şöyle diyor. Amerika'daki ırkçılık yapısal ve sistematiktir. Trump gibi bir şahıs ırkçı söylemleriyle yandaş topladığı sırada ve başkan olduğu sırada Amerika'daki ırkçı söylem ve beyaz üstünlükçü düşüncenin rahat rahat yok olmayacağı söylenebilir. Çünkü böyle bir ülkede kimileri siyahilleri hiçbir zaman kabul etmeyeceklerdir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin de siyahilere karşı yapısal ırkçılığın ortadan kaldırılması yönündeki talebine rağmen batılı düşüncenin de zaten böyle bir düşünceyi körüklediği gerçeğinin inkar edilemez olmasıdır. Gerçekte mevcut dönemde beyaz üstünlükçü hareketler ve grupların da güçlenmesiyle siyahiler daha aşırı ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kalacakları söylenebilir. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysel Feriver. Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin münasebetler ve etkinlikler takviminde 27 Haziran ve 3 Temmuz tarihleri Amerikan İnsan Hakları Haftası olarak adlandırıldı. Aslında bu adlandırmanın başlıca sebebi bu günler arasında ve İslam İnkılabı zaferinden geçen ilk 10 yılda İran halkına karşı insanlık dışı cinayetler ve terör saldırılarının yaşanmasıydı değerli dinleyicilerimiz. Söz konusu saldırılarda Amerika dolaylı veya dolaysız olarak rol aldı ve bu hafta içinde yaşanan olaylar 1981 yılında İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'ye yönelik başarısız terör saldırısı ile başladı. Ardından da aynı yılda 28 Haziran tarihinde Amerika desteğindeki münafıklar terör grubunca İslam Cumhuriyeti Partisi binasına yerleştirilen bomba infilak etti. Ve 6 yıl sonra da yine 28 Haziran 1987 tarihinde Washington desteğindeki Irak diktatörü Saddam tarafından dayatılan savaşta Serdeş Sınır kentinde trajik bir kimyasal saldırı gerçekleşti. Yine bir yıl sonra 3 Temmuz 1988'de Fars Körfezi'nde bulunan Amerikan savaş gemisinden İran'a ait Airbus yolcu uçağına kasıtlı olarak füze atılmasıyla İran tarihinde başka bir acı trajedi yaşandı. Şimdi ben bu yaşananları biraz uzun sürdü ama sıralamaya çalıştım. Çünkü İran geçmişten günümüze kadar ne kadar acı olayları ve aslında anıları yaşamıştır. Bunları size anlatmak isterdim. Tabi uzman konuğumuzla ilgili de Amerika'nın insan hakları ihlal etme konusundaki karnesine bakacağız bugünkü sohbetimizde. Bugünkü röportajımızda dini meseleler uzmanı ve İran'la ilgili konuları takip eden değerli uzmanımız Sayın Mutluhan Güneş bizimle birlikte. Mutluhan Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk Meysel Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Şimdi efendim ben girişte de kısaca sıralamaya çalıştım. Geçmişten günümüze kadar Amerika'nın İran'a karşı neler yaptığını ve hala da aslında devam ediyor günümüzde. Başka bir türlü bu insan hakları ihlal ediliyor Amerika tarafından ama şimdi İran'da özellikle bugünlerde Amerika İnsan Hakları Haftası adı altında bir süreci yaşamaktayız. Siz Amerika'nın özellikle İslam İnkılabı zafere ulaştıktan sonra İran'la ilgili hasmane girişimlerini ve siyasetlerini nasıl buldunuz?
Öncelikle Amerika İran üzerinde oynadığı politikaları iki ana başlık üzerinde ele alırsaksa bir İnkılaptan önce bir inkılaptan sonra olarak değerlendirmesi lazım. Çünkü birinci mesele budur ki insan haklarından bahseden, insan haklarını sürekli dile getiren, insan haklarının bir nevi banisi olarak kendisini gösteren Amerika, İran İslam İnkılabından önce İran'a olan tutumu daha farklıydı. Çünkü mevcut hükümetle, Şah'la arasını güzel tutmaya çalışıyor, aynı zamanda sömürüyordu içten içe. Çeşitli anlaşmalarla, çeşitli protokollarla İran'ı sömürmeye çalışıyordu. Ama İslam İnkılabı'ndan sonra, yani 42 yılından önce İmam Hümeyni Rahmetullah Aleyh bunun önünü kesti. Ve Amerika'yı büyük şeytan olarak adlandırdı. Ve bundan sonra bu 42 yıllık süreç içerisinde Amerika bu yediği ağır darbeyi, çünkü Orta Doğu'da biliyorsunuz İran'ın yani sözü geçen bir kişiliği var, sözü geçen bir konumu var. Ve bu Irak politikasında, Suriye politikasında olsun hep İran'la müzakere olması şarttır. Ve İran'la arasına 42 yıl önce bu perde çekildiği zaman dolaylı yollarla, kah KPC suikastlerle, kah Saddam'ın eliyle 8 yıl İran'a savaş açarak silah desteğini verdi, asker desteğini verdi. 8 yıl boyunca İran'ı içten içe yıldırmak ve bu İslam inkılabını zedelemek için elinden gelen her şeyi yaptı. En büyük örneği 8 yıllık süren İran-Irak savaşıydı. Bunun yanında demin de arz ettiğiniz Ayetullah İslam rehberi Ayetullah Hamiliye uygulanan suikast girişimi, yakınlarda olan yıl dönümü olan Şehit Beheşti'nin suikastı, bunların hepsi İran'ın yıldırma politikaları olarak yürürlüğe koydular fakat hiçbirine başarı olamadılar. Şehit Beheşti 72 yarani ile beraber şehit oldu ama şimdi 72 milyon olarak ayaktadır. Destekçileriyle dünyanın her tarafında. Bu suikastler bir nevi inkılaba can verdi. Şehadet kanı İslam inkılabının ve İslam'ın bir nevi hayat kaynağı oldu. Çünkü İslam dini de bugünümüze kadar ayakta kalmışsa şehid-i şehadanın sayesindedir. Ve evet, biz İslam inkılabından sonra biz bunu daha iyi anlamaya başladık ve daha iyi bir şuur edinmeye başladık ki eğer İslam uğrunda bir fedakarlık yapacaksanızsa şehadeti göze almamız şarttır. Eğer şehadetten korkarsaksa, şehadetten uzaklaşırsaksa canımızı ve bedenimizi koruma, müdafaa etme hususu bizde yer edinirse biz o işe muvaffak olamayız.
Doğru.
Ama canımızdan, serimizden, kanımızdan, talukatımızdan, ailemizden geçecek kadar İslam'ı kendimize şiar edinirsek ise bu uğurda şehadet bize her şeyden daha tatlı ve daha güzel gelecektir.
Aynen.
Ki evet, bu ruha, bu bilince, bu şuura sahip insanlar her zaman şehadeti kendilerine şiar edinmiş ve onlar kefenleri bellerinde, yattıkları menzilleri kıbleye doğru çevirip, yani ölürsek ise, yani ölümü göze almaktır bu. Menzilleri kıbleye çevirip, yüzleri kıbleye doğru savaşıp hakla batıl arasındaki bu amansız mücadelede hakkı zafer seviyesine getirme şuurundadır bu insanlar ve Şehit Beheşti bu statüde, bu şuurda bizlere bir idoldür, bir semboldür. Allah ruhunu şad etsin yarenleriyle beraber. İnsan haklarından bahseden Amerika, Orta Doğu'da, gerek Pakistan'da, gerek Afganistan'da, gerek Irak'ta, şimdi günümüzde uzağa gitmeyin, 10 yıldır süren Suriye Savaşı'nda, iç savaşında her zaman insan haklarını ihlal edecek şekilde kararlar almıştır ve insan haklarını yerle bir edecek, yani insan haklarına bırakın, insanlığa sığmayacak hareketler sergilenmiştir. Kendi çaplarında, kendi çaplarında dünyaya biz insan hakları olarak Afganistan'a demokrasi getireceğim, insan haklarını getireceğim, refah getireceğim diye Afganistan'a girdi. Afganistan'ı 50 yıl geriye götürdü. Çünkü bunların insan hakları anlayışında sömürge var. Biz insan hakları adının altında beyaz bayrak açıp o bölgeye gidelim, hakimiyeti sağlayalım, altyapılarından, doğal kaynaklarından istifade edelim. Yani her zaman, hiçbir zaman insanlar orada öldürüldüğü için, insanlar orada zulme uğradığı için, insanlar haksızlığa uğradığı için gerek mevcut hükümetlerden gerekse içeride nemalanan terörlerle mücadele etmek yerine daha içerideki terörleri kuvvetlendirip mevcut hükümetle arasını sözde iyi gösterip insanları sömürmek peşinde koşmuştur. Ve bu kurulduğu günden beri hep böyle olmuştur.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde dini meseleler uzmanı Sayın Mutlan Güneş'in görüşlerini İran'da Amerikan İnsan Hakları Haftası münasebetiyle ilgili dinlediniz. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü konuyla ilgili yarın sizlerle paylaşacağız. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.farstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklettireceğiz sizlere.
Risalet gazetesinde toprakları hala Amerika işgalinde bulunan Irak hükümetinin Amerika'nın Irak-Suriye sınırındaki Haşişabi'ye yönelik saldırısının Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve bunu şiddetle reddettiklerini açıklaması, İngiltere'de koronavirüs önlemlerinin protesto edilmesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Bercan nükleer müzakereleri ile ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Viyana'da Bercam nükleer anlaşmasının yeniden ihya edilmesine yönelik yürütülen dolaylı müzakerelerde bir takım ilerlemeler kaydedildiğini belirttiği açıklamasında, istişarelerin sonuca varması yolunda hala bazı temel ihtilafların çözümü beklediğini söyledi. El Cezire televizyonunun bildirdiğine göre Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken salı günü yaptığı açıklamada Amerika'nın Bercam'daki taahhütlerini ihlal edilmesi konusundaki sorumluluğuna değinmeksizin İran nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmek için hazır olup olmadığı konusunda karar vermelidir ifadesini ileri sürdü. Amerika ve Fransa Dışişleri Bakanları geçtiğimiz günlerde Paris'teki ortak basın toplantılarında İran nükleer anlaşmasına dair talepkar tutum sergileyerek kendilerinin Tahran'ın Bercam'a dönme konusundaki kararını beklediklerini ileri sürdüler. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de Amerika ve Fransa Dışişleri Bakanlarının iddialarına verdiği tepkide İran'ın hiçbir zaman Bercam nükleer anlaşmasını terk etmediğini, bu yüzden dayattığı tek taraflı yaptırımları kaldırarak Bercam'daki taahhütlerini yerine getirme konusunda karar verecek olan tarafın Amerika olduğunu söyledi.
İtilat gazetesinde Amerika'nın İran'a yönelik hasmane politikalarından devam etmesi, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinli derinleşçilere saldırması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Amerikan Başkanı Biden'in Siyonist rejim elebaşına yaralma çabasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerikan Başkanı Joe Biden, Siyonist rejim elebaşı Reuven Rivlin ile yaptığı görüşmede İran karşıtı iddialarını tekrarlayarak Washington'un bebek katili Siyonist rejime destek sözünü yeniledi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amerikan Başkanı Biden, Siyonist rejim elebaşısı Reuven Rivlin ile yaptığı görüşmede İran'a karşı iddialarını tekrarlayan ifadelerde bulundu. Biden açıklamasında, "İran benim başkanlığım döneminde asla nükleer silah elde edemeyecektir" ifadesini kullandı. Bilindiği üzere Amerika'nın başını çektiği batılı ülkeler ve Siyonist rejim son yıllarda İran nükleer faaliyetlerini askeri amaçlar doğrultusunda sürdürmekle suçlarken İran söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetmiştir. İran nükleer silahların yayılmasının engellenmesi anlaşmasını imzalayan ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na üye bir ülke olarak barışçıl amaçlar için nükleer enerji elde etme hakkına sahip olduğunu vurgulamaktadır.
Hemşeri gazetesinde İngiltere'de koronavirüsün delta varyantını inceleyen uzmanların açıklamasına konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İngiltere'de delta varyantını inceleyen uzmanlar dikkat çeken verilere ulaştı. Araştırmaya göre ikinci doz koronavirüs aşısı olanlar bile delta varyantı nedeniyle ölebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün iki doz aşı olanlar maske takmaya devam etmeli açıklamasından sonra İngiltere'de delta varyantı üzerine araştırma yapan uzmanlardan korkutucu açıklama geldi. İngiltere'de yayınlanan koronavirüs verilerine göre şu ana kadar 117 kişi koronavirüsün en ölümcül varyantı olan Delta varyantı yüzünden yaşamını yitirdi. Hızlı bir aşılama kampanyasına rağmen Delta varyantı korkusu yaşayan İngiltere'de Kamu Sağlığı Kurumu tarafından yayınlanan verilerde 2 doz aşı olanlardan 50 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Uzmanlar aşının bir kurtarıcı olmadığını hatırlatırken 2 doz aşı olup da yaşamını yitirenlerin ise çoğunlukla 50 yaşın üzerinde olduğu belirtildi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız Saplılık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türkiye-Azerbaycan Cumhuriyeti ortak tatbikatının sürmesi,
Türkiye'nin Kuzey Irak'a topçu saldırılarının devam etmesi,
Türk lirasının değer kaybetme sürecinin devamı
ve TürkSat 5A uydusunun hizmete başlaması
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Geçen hafta Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri arasında Azerbaycan'da başlayan tatbikat sürdü. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki askeri işbirliği çerçevesinde planlanan ve Mustafa Kemal Atatürk 2021 isimli verilen ortak askeri tatbikatta Bakü'de başlandı. Temel amacı iki ülke ordularının muharebe harekatları sırasında etkileşimini geliştirmek, komutanların karar verme ve yönetim becerilerini geliştirmek olan tatbikatta 600 asker yaklaşık 40 tank ve zırhlı araç, yaklaşık 20 top, 7 savaş ve personel helikopteriyle 50 araç yer alıyor. İnsansız hava araçlarının da kullanılacağı tatbikat 30 Haziran'a kadar devam edecek.
Öte yandan Ankara yönetimi öteden beri Güney Kafkasya'da askeri varlığını ve askeri üs kurma ısrarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İki ülke arasında yapılan anlaşma uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında askeri üs kurabileceği sinyalini verdi. Erdoğan bu üslerin açılmasını Türkiye, ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde olduğunu sözlerine ekledi. Recep Tayyip Erdoğan sözlerinin devamında Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında askeri üs kurma hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile istişare yapabileceğini de ifade etti. Azerbaycan Cumhuriyeti anayasası uyarınca bu ülke topraklarında yabancı askeri varlığı reddedilmiştir. Başka bir deyişle yabancı askeri güç Azerbaycan Cumhuriyeti anayasası uyarınca bu ülke topraklarında bulunamaz ve kesinlikle kabul edilemez. Ancak Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev isterse Milli Meclis üyeleri herhangi bir sorun yaşamadan bu ülkenin anayasasını değiştirebilirler.
Geçtiğimiz hafta Türk ordusu Kuzey Irak'ın Dohuk vilayetinin Zaho ilçesine bağlı Hametir Dağı'ndaki Irak sınır karakolunun yakınındaki bir alanı bombaladı. Bir Irak güvenlik kaynağı yaptığı açıklamada Türk ordusu topçusunun Irak sınır karakolundan birkaç metre uzaklıktaki Hametir Dağı'nı bombaladığını bildirdi. Bu topçu ateşinde herhangi can kaybı yaşanmazken saldırıda sınırdaki araçların zarar gördüğü belirtiliyor. Middle East News'a göre Türkiye 30 yıldan beri Ankara ile savaşan PKK ile mücadele bahanesiyle Kuzey Irak'ın Kürt bölgesini sürekli bombalıyor. Irak'ta Türkiye ile PKK arasındaki çatışma birçok bölge sakinliği göçe zorlarken bu saldırılar Irak hükümeti ve halkının da kınaması ve tepkilerine yol açmaya devam ediyor. Kürdistan Özerk Bölgesi tarafından yayınlanan son rakamlara göre Kuzey Irak'ta Türk askerleriyle PKK unsurları arasında çıkan çatışmalar ardından 1500 kişi yerinden edildi ve 22 köy tahliye edildi. Ayrıca Türkiye'nin Kuzey Irak'taki askeri varlığı Bağdat yönetimi defalarca yayınladığı bildirilerle Ankara'nın Irak topraklarındaki askeri varlığını sonlandırmasını talep etmesine rağmen devam ediyor. Bağdat yönetimi tek taraflı askeri çözüm yollarının ortak güvenlik sorunlarının çözülmesinde etkin bir rol olmadığını vurgulamıştır. Şimdi konuyla ilgili siyasi analist Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinliyoruz.
Türkiye'nin bu yönlü emelleri işte 1983'ten bu yana devam etmektedir ve son günlerde de bu amacını gerçekleştirmek için başvurdaki yerel yönetimlerle beraber onların isteğiyle ve son günlerde Amerika Devletleri Birleşik Devletleri'yle yapılan telefon görüşmesinden sonra bölge üzerindeki operasyonlarını sıklaştırdı. Buradaki amaç orada tampon bir bölge oluşturmak ve amacı da işte Osmanlılardan beri o bölge üzerindeki var olan egemenlik haklarını daha derin bir noktaya götürmek ve bu kalıcı halde orada kalmak isteniyor. Hani buradaki amaç sadece operasyonlarla PKK üzerinde veya PKK ile ilgili amaç o değil. Sadece bölgedeki kalıcı hale gelmek ve bölgedeki kaynaklarını kendi amaçları için kullanmaktır. Bununla ilgili gerek dışarıdaki desteği ve gerekse başvurudaki yerel yönetimlerinin buna onay vermesi bu pervasızlığı daha da ileri bir noktaya götürmüştür. Irak hükümetinin tepkisi yetersiz kalıyor ve burada söylem düzeyinde kalması, pratik alanda herhangi bir uygulama yapmaması Türk devletine cesaretlendirmektedir. Ve bu tür hareketlerini daha da yaygın bir hale getirmek için orada karakollar kurmak ve oradaki kendi askeri için birçok kalıcı hale getirmek için birçok hareket içerisinde bulunmaktadır. Ve bunun dışında biliniyor ki o bölgede Türk devletinin daha önce o bölgede kurmuş olduğu karakollar ve kurmuş olduğu üst bölgeleriyle beraber bu son dönemdeki hareketliliği de gerçekten kaygı verici bir duruma bir noktaya gelmiştir. Bununla ilgili herhangi bir ciddi bir adımın veya Irak hükümetinin ciddi bir tepkisi veya hareketliliği ve buna karşı pratik bir davranışı olmasa Türkiye'nin bu tür davranışları daha ileri bir noktaya getireceği göstergesidir. Amaç orada kalıcı hale gelmektir.
Sayın Bedri Fırat'a görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Türkiye Milli Para Birimi Lira, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında faiz oranının azaltılacağına vurgu yapmasıyla son 20 yılda en düşük seviyeye geriledi. Sohbetimizi konuya ilişkin raporumuzla devam ediyoruz.
Türkiye Milli Para Biriminin değer kaybetmesi aslında Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarının hayata geçirilmesi, koronavirüs pandemisi dolayısıyla piyasaların kapanması ve çalışamaz hale gelmesi ve de Ankara hükümetinin yanlış parasal ve finansal siyasetlerinden kaynaklandığı söylenebilir. Türkiye Milli Para Birimi Lira'nın dövizlerdeki değerinin düşmesiyle 1 dolar 8.75 lira civarında işlem gördü. Böyle bir düşüş ise 21. yüzyılda Türkiye'de ilk kez yaşanmaktadır. Birkaç yıl önceden beri Ankara hükümetinin yanlış parasal ve finansal siyasetleri birçok ekonomist, ekonomi uzmanı ve muhalefet parti liderleri ve milletvekilleri tarafından eleştiriye maruz kalmıştır. Buna ilaveten Amerika'nın son 4 yıl içerisinde Türkiye'ye karşı uyguladığı yaptırımlar ve bu ülkenin milli para değerinin düşmesi için planlar yapması da göz ardı edilemeyecek önemli olumsuz etkenler arasında görülmektedir. Aslında Türkiye'nin Rusya Federasyonu'ndan S-400 füze savunma sistemlerini alacağını açıklaması ile Türkiye'nin yumuşak karnı sayılan ekonomisini elinde bulunduran Amerika, farklı yollara başvurarak Türkiye ekonomisine mali ve parasal açıdan ciddi bir baskı uygulamaya çalışmak ve bu noktadan Ankara'ya yüklenmek istemiştir.
Ekonomi uzmanları ise Türkiye'nin şimdiye dek Amerika ve kimi Avrupalı hükümetler karşısında direnmesine rağmen Batı'nın ekonomik baskıları karşısında da yaklaşımlarından geri adım atacağı uzak bir ihtimal olmadığını düşünüyorlar. Türkiye lirası son 4 yılda daha önce eşine benzerine rastlanmamış bir düşüş ve gerileme süreci yaşamıştır. Öyle ki son 4 yılda Türkiye milli parasının bilinen uluslararası döviz birimleri özellikle de dolar karşısındaki değerinin yarısından fazlasını kaybettiği söylenebilir. Amerika'nın Türkiye ekonomisine mali ve parasal açıdan yüklenmesinin yanı sıra Ankara yönetiminin kimi siyasetlerinin de bu duruma zemin hazırladığı söylenebilir. Örneğin Türkiye lirası, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son konuşmasında banka faizlerinin düşürülmesine vurgusu ile son 20 yıldaki en düşük seviyeye geriledi. Türkiye Cumhurbaşkanı banka faizini kur ve enflasyonun yanı sıra şeytanın üçgeni olarak adlandırmıştı ve Türkiye bankalarının faizleriyle ülke ekonomisini düzenlememeleri gerektiğini belirtti.
O Ocak ayında fırlatılan TürkSat 5A haberleşme uydusu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla geçen hafta TürkSat'ın Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilen törenle hizmete başladı. Sohbetimize bu haberle son vermek istiyoruz.
TürkSat 5A, Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üstünden 8 Ocak tarihinde uzaya fırlatıldı. 4 ay süren yolculuğunun ardından 31 derece doğu yörüngesine oturdu. 1,5 aylık test süreci de başarıyla tamamlandı. Yeni nesil uydu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla TürkSat'ın Ankara Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilen törenin ardından hizmet vermeye başladı. Törende konuşan Erdoğan, TürkSat 6A uydusunun üretildiğini, gelecek yıl fırlatmayı planladıklarını belirterek, böylece Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir, dedi. Erdoğan, TürkSat 5A uydusu hizmeti alma töreninde açıklamalarda bulundu. Manevra ömrü 35 yıl olarak hesaplanan TürkSat 5A ile Türkiye'nin hem mevcut uydularını yükleyeceğini hem de yörünge haklarını da garanti altına alacağını belirten Erdoğan, bu uydumuz ülkemizle birlikte Avrupa, Akdeniz, Ege, Karadeniz, Orta Doğu, Orta Batı, Afrika, Güney Afrika bölgelerini de kapsayacak geniş bir coğrafyaya hizmet edecektir, dedi. Erdoğan, TürkSat 5A'nın sağlayacağı yüksek katma değerle kendi alanında çok önemli bir proje olduğunu belirterek, şimdi sıra TürkSat 5B uydumuzda. TürkSat 5B uydumuzun testleri sürüyor. Amacımız bu uydumuzu yılın son çeyreğinde yine Falcon 9 roketiyle uzaya göndermektir ifadesini kullandı.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Rusya ve NATO'nun savaş alanı Karadeniz.
Muhterem dinleyiciler, Rusya ve NATO'nun savaş alanı Karadeniz isimli dizi sohbetimizin 5. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü bölümde NATO'nun ve Rusya'nın Kırım Yarımadası'na yönelik yaklaşımlarını ele alacağız.
Son yıllarda Karadeniz jeopolitik alanı Rusya ile NATO ve Amerika arasında önemli bir rekabet merkezi haline gelmiştir. Rusya'nın bazı komşularının Batı yanlısı yaklaşımına Batı'nın da destek vermesi, Moskova'yı NATO ve Amerika'dan gelen güvenlik tehditlerine yönlenmiş ve Karadeniz'de dahil olmak üzere çevre bölgelerdeki askeri varlığını artırmaya sevk etmiştir. İşte sohbetimizde genel olarak Karadeniz'de bu rekabetin sonuçlarını ele alacağız.
Bir önceki bölümde Amerika ve NATO'nun Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan'da renkli devrimler gerçekleştirmeye çalışarak Rusya'nın çevresine müdahalelerinin sonuçlarını açıkladık. Bu bölümde Kırım'ın Rusya için önemini ve Amerika ile NATO müdahalesinin yarımada üzerindeki sonuçlarını inceleyeceğiz.
Ukrayna'nın en güney coğrafi noktası olan Kırım Yarımadası, Karadeniz'de yer almakta olup, jeopolitik, jeostrateji ve jeoekonomi açısından özel bir konuma sahiptir. Yarımada üzerindeki egemenlik, Karadeniz'in hakimiyetini kolaylaştırabilen kilit bir durumdur. Rusya'nın askeri doktrininde Karadeniz'e dahil olmak üzere donanma kabiliyetini güçlendirmek hayati önem taşıyor ve 2020 Deniz Doktrininde Rusya dünyanın en büyük donanmalarından biri olarak vurgulanıyor.
Rusya'nın daha önce 2011'de hazırlanan 2020 Denizcilik Doktrini, Temmuz 2015'te devlet başkanı tarafından gözden geçirildi. NATO'nun doğuya doğru genişlemesini muhalefetinden etkilenen doktrinde, Rus donanmasının Akdeniz, Kuzey Atlantik ve Karadeniz'deki varlığının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Rus 2020 Denizcilik Doktrininde Kırım'daki Sivastopol Limanı'nın önemi de vurgulanıyor. Sivastopol, Moskova'ya Doğu Akdeniz, Balkanlar ve Batı Asya'ya hızlı erişim imkanı sağlıyor. Kırım, Rus Karadeniz filosunun bulunduğu turizm bölgesidir ve nüfusun %50'den fazlası da Rus'tur.
Viktor Yanukovych'in Ukrayna Cumhurbaşkanı görevinden alınmasının ardından Kırım Yarımadası'nda tansiyon yükseldi ve birçok Rus Kırım'ın Ukrayna'dan ayrılma çağrısında bulundu. Tarihsel olarak Kırım Yarımadası Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarından Nazi Almanya'sına kadar çeşitli devletler tarafından her zaman işgal edilmiştir. 18. yüzyılda Kırım'daki varlığını genişleten Ruslar, 1783 yılında Sivastopol Limanı'nda deniz üssünü kurdular.
Ekonomik olarak Kırım Yarımadası da Rusya için hayati önem taşımaktadır. Bölge Karadeniz ile Azak Denizi arasında yer alıp Doğu Avrupa ve Batı Asya ile Rusya ve Ukrayna arasındaki ulaşım yollarından biridir. Yarımada yeraltı kaynakları açısından da zengindir. Belçika büyüklüğünde olan Kırım, dünyada özellikle tütün üretim alanında önemli bir tarım bölgesi olup, özel hava koşulları ve güzel kumsalları ve sahilleri nedeniyle turistler için çekici ve popüler bir bölgedir. Bu nedenle Rusya'nın Kuzey Karadeniz'e hakim olması, Rus doğalgaz kaynaklarının dünya piyasalarına arzında Güney Koridoru'nu kontrol etmesi ve Karadeniz petrol ve doğalgaz kaynaklarının işletilmesi açısından Yarımada'nın kontrolü Rusya için çok önemlidir.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik politikası güvenlik ve ekonomik işleyiş açısından uzmanlar tarafından daha fazla ilgi görmesine rağmen Ukrayna'nın Rusya için sosyal ve kültürel önemi de göz ardı edilmemelidir. Ruslar Kiev'i ilk tarihsel kökenleri olarak görüyorlar. Rus milliyetçilerine göre Ukrayna ülkenin ayrılmaz bir parçasıdır ve ilk güçlü Rus-Ukrayna devleti 882'de Kiev'in merkeziyetinde kurulmuştur ve aslında Birleşik bir Rusya'nın temelleri o dönemden itibaren atılmıştı ve Ortodoks Kilisesi de o dönemde kurulmuştur.
Birçok stratejist ve uzmana göre Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki Batı'nın NATO'nun sınırlarını genişletme çerçevesinde çalışmakla Rusya'yı tecrit etmeye çalıştığına ve NATO'nun Karadeniz'e girme girişiminin Kremlin'in 2014'te Ukrayna'nın egemenliğini ihlal etmesine yol açtığına inanıyor. Aslında NATO'nun kışkırtmaları Moskova'yı böyle bir girişimi en rasyonel seçenek olarak görmesine yol açtı. Kremlin, Kırım'ı işgal ederek iki tehdidi bertaraf etmeye çalıştı. Birincisi Ukrayna'nın NATO üyeliğini engellemek ve ikincisi Rusya'nın Kırım'daki Karadeniz filosunun tahliyesini önlemek.
Agresif realist teorisyen John Mersheimer, NATO'nun Ukrayna'yı kışkırtma hareketini değerlendiriyorken, Batı'nın Ukrayna'yı yanına almaya çalışarak büyük bir hata yaptığını,
Ukrayna'da daha fazla istikrarsızlık, askeri rekabet belirtilerinin görüldüğü bir zamanda daha geniş bölgesel çatışmalara yol açabileceğini, Rusya ve NATO'nun da stratejik ve taktiksel rekabet içerisinde olduğu bir dönemde böyle bir gelişmenin hiç iyi olmadığını düşünüyor.
John Mearsheimer yazısında şu ifadelere yer veriyor. Şaşırtıcı bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde Ukrayna'yı silahlandırmaya çağıran çeşitli sesler var. Son zamanlarda önde gelen 3 Amerikan düşünce kuruluşu tarafından Kiev'e gelişmiş silahların gönderilmesini vurgulayan bir rapor yayınlandı. Ancak yanılıyorlar. Ukrayna'ya silah göndermek ülkenin ordusunu kurtarmaz. Tam tersi yerine çatışmayı tırmandırır. Böyle bir hareket özellikle tehlikelidir. Çünkü Rusya'nın binlerce nükleer silahı var ve stratejik açıdan önemli çıkarlarını savunmaya çalışıyor. Washington, Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı kazanması için büyük miktarda teçhizat göndermek zorunda. Ancak çatışma burada bitmiyor. Rusya şiddetle tepki gösterecek ve Kiev'in Amerika silahlarından elde edebileceği geçici kazanımları ortadan kaldırılacaktır. Bu düşünce kuruluşlarının yazarları Batı'nın muazzam desteğine rağmen Ukrayna ordusunun Rus ordusuna kesin bir saldırı gerçekleştiremeyeceğini kabul ediyorlar. Kısacası Amerika, Ukrayna hususunda Rusya'yı yenemez ve böylece Rusya'nın savaş alanında yenilmesini garanti edemez.
Rusya için NATO ve Avrupa Birliği'nin doğuya doğru genişlemesi Rusya'nın uluslararası sistemdeki otoritesini doğrudan etkiliyor. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği ve ardından Şanghay İşbirliği Örgütü Rusya'nın batılı kurumların Rusya'nın sınırlarına doğru genişlemesine karşı koyması için önemli mekanizmalar olarak geliştirilmiştir. Böylece Ukrayna'nın Batı yanlısı liderlerinin Batı askeri ekonomik sistemine katılma arzusu Rusya'nın hayati çıkarları için tehlike çanlarını çaldırmıştır.
Kırım'ın Rusya ilhakının ardından Ukrayna'nın doğusunda yaşayan bazı Ruslar, Moskova'nın Kırım senaryosunu hayata geçirmesi ve tekrarlaması için Ukrayna bayrağını indirip yerine Rus bayrağı koymayı umuduyla Doğu Ukrayna'da hükümet karşıtı sokak gösterileri düzenledi ve Rusya'ya katılacaklarını duyurdular. Bu hareketler ordunun gelmesi ve Doğu Ukrayna bölgelerinin işgali ve ardından Minsk'te 2015 anlaşmasının imzalanmasına sona erdi. Ancak bu bölgeler halen siyasi huzursuzluklara sahne oluyor.
Kiev yetkilileri bu ayrılıkçı hareketlerin Moskova'nın desteği ve provokasyonu ile gerçekleştiğine inanıyor. Rusya, Ukrayna'nın iddiasını açıkça reddetmiyor. Rusya'nın Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları kışkırtma amacının önemli Kiev kararlarını etkilemek ve Doğu Ukrayna'da federal bölgeler kurmak gibi olduğu söylenebilir. Böylece Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına da engel olabilir. Buna karşın Gürcistan'ın Batı ve NATO yanlısı yaklaşımı ayrılıkçı Abhazya ve Güney Ossetya bölgelerine geri getiremediği gibi Ukrayna'nın NATO'culuğunun da Kırım'ın ayrılmasında etkili olduğu söylenebilir.
Değerli dinleyiciler, Rusya ve NATO'nun savaş alanı Karadeniz isimli seri sohbetimizin 5. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.